olmaz derdine çare. Var imdi gez şardan şare, şöyle garip bencili.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda hasbihal programımız Yusuf Goncagül dostumuzun Yunus şiirini seslendirmesiyle birlikte başlamış oldu. Program Yunus şiiriyle başladı ve Yunus üzerine devam edecek inşallah. Stüdyomuzda çok kıymetli bir dostumuz var. Sevgili Ali Sürmelioğlu, yazar Ali Sürmelioğlu bizlerle birlikte. Kendisi Karabatak dergisi yazarlarından ve geçtiğimiz sezon ayda bir kez bizim programımıza konuk oluyordu. Dinleyenlerimiz hatırlarlar.
Evet, Ali abi hoş geldin, sefalar getirdin. Bu akşam Yunus Emre Hazretleri'ni anlamaya, konuşmaya, anmaya çalışacağız. Büyük bir külliyat, büyük bir insan, gönül insanı. Şiirleri, ilahileri dilden dile, gönülden gönüle, asırlardan asırlara böyle bize kadar ulaşmış bir zat. Ve Ali abinin de çok güzel hem röportajı var Karabatak dergisinde. Karabatak dergisi genel olarak zaten bu ay Yunus Emre Hazretleri üzerine çıkmış bu sayısında. Hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk. Rabbim dediğiniz gibi Yunus Emre Hazretleri ile hallenebilmeyi hepimize nasip etsin.
Amin.
Sonuçta teknede bir hamur yoğurmuş ve yoğurduğu hamurdan üstünden geçen 7 asıra rağmen hala insanlar maya alıyorlar. Kendi hamurlarını mayalıyorlar. Kendi hamurlarıyla kendi çağına bir şey üretmeye çalışıyorlar. O açıdan Yunus ve Yunus gibi çağının Yunus'u olan insanları anlamak çok kıymetli. Bu sene 2021 senesi UNESCO tarafından Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla Yunus Emre yılı ilan edildi. Gerçi bu sene UNESCO'nunkinin haricinde çok daha kıymetli şeyler de yaşandı. İstiklal Marşı yılı ilan edildi. Hacı Bektaş Veli yılı ilan edildi. Ahi Evran yılı ilan edildi. Aslında genel olarak baktığımız zaman 2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için, bu coğrafyanın gönüldaşları için, bu coğrafyanın gönlünü yoğuran, zeminini oluşturan insanların anılacağı bir vefa yılı olarak ilan edildi. Bu çok kıymetli.
Evet.
Biz de bu vesileyle Karabatak Dergisi kıymetli Ali Ural Hocam'ın bizleri teşvikiyle, yönlendirmesiyle bir Yunus Emre sayısı yaparak çıktı. Ocak-Şubat 2021 sayısını, yani yeni yılı Yunus Emre ile selamlayarak Karabatak havalandı bu sene. Bize de Mustafa Tatçı Hoca'yla röportaj yaparak bu sayıda yer almak nasip oldu.
Geleceğiz abi. Ona gelmeden önce az önce çok güzel ifade ettiniz. Anadolu'yu mayalayanlar, bir büyüğümüz de bu tabiri kullanıyordu. Anadolu erenleri, Anadolu'yu mayalayanlar diye.
Ya tutarsa?
Evet.
Ama
hakikaten tutmuş yani. Anadolu'yu mayalayanlara geleceğiz ama öncesinde Karabatak dergisinin kapağına gelmek istiyorum. Sevgili Ali abi. Hep böyle sade, hep böyle güzel kapaklar mı çıkarıyor Karabatak dergisi?
Yani evet, bu 54. sayı oldu. 54 sayıdır. Maşallah kapaklar hep böyle sade. Sadelik güçlüdür. Şatafattan uzak görünen şey aslında Yunus Emre şiiri için söylenen sehli mümteni gibi. Yani söylemesi kolay. Söylemek kolay zannettiren ama içinde çok derin manaları taşıyan bir hal sehli mümteni. Karabatak dergisi de hep ilk sayısından itibaren hep böyle sehli mümteni kapaklarla çıktı. Çok kolay gibi duran ama sadeleşebilmek için aslında birçok şeyden arınmak gerekiyor. Ağırlıklarından kurtulmak gerekiyor. O açıdan biz de elimize aldığımız zaman her sayıda farklı bir renkte, farklı bir tasarımda çıktığı için farklı bir heyecan katıyor bize de.
Evet abi. Kapakları kim yapıyordu? İsmini zikredelim mi?
Kapakları dönem dönem farklı arkadaşlar yaptılar ama şu an kapakları Ayşe Ural yapıyor diye hatırlıyorum. Sedat Gever'in de bunda ciddi manada etkisi var.
Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyoruz. Peki Anadolu'yu mayalayanlar kimdir abi?
Şimdi aslında Yunus'a girerken Yusuf'un da yaptığı güzel bir hatırlatma var. Ya tutarsa. Hı hı. Nasrettin Hoca da aynı çağın yolcularından. Biz sadece komik bir şahıs olarak düşünüyoruz ama şöyle bir Saltukname de Sarı Saltuk'un talebelerinden birisinin kaleme aldığı bir eserdir Saltukname. Saltukname'de şöyle bir bahis var. Akşehir'de Nasrettin Hoca'yı ziyarete gidiyor Sarı Saltuk ekibiyle beraber. Yani Balkanlardan Anadolu'ya ziyarete gelmişler. Bu ziyaret sırasında vardığında, Nasrettin Hoca'nın kapısına vardığında hoca evde değil. Hanımı kapıyı açıyor. Diyor ki hoca burada mı? Nasihat istemeye geldim diyor. O da diyor ki hoca yok, ben sana nasihat edeyim istersen diyor. Sarı Saltuk olur diyor. Nasihatte bulunuyor hanımefendi. Sonra arkasından nereye gittiğini soruyor hocanın. Diyor ki o şimdi Nallıhan'a gitti. Nallıhan
Tapduk
dergahına gitti. Arkasından Sarı Saltuk ekibiyle beraber Tapduk dergahına gidiyor. Biz bunun Yunus şiirinden biliyoruz ki Sarı Saltuk'a orada hizmet ettiğinden bahsediyor şiirinde. Yani Yunus Emre'nin derviş olduğu dönemde Nasreddin Hoca ile görüştüğünün de bir yerde göstergesi. Çağ aslında Şampiyonlar Ligi gibi
hocam,
bir çağ.
Hakikaten onu diyecektim. Nasıl bir dönem? Yani Nasreddin Hoca, Tapduk Emre, Hacı Yunus Bektaş. Emre, Hacı Bektaş, Mevlana.
Mevlana doğru.
Hakikaten Şampiyonlar Ligi.
Yani şeyin Yunus'un şiirinden biz Mevlana ile de görüştüğünü, Yunus Emre'nin onun meclisinde bulunduğunu görüyoruz. Mevlana'nın görklü nazarı diye geçiyor. Huzurunda meclisinde bulunduğundan bahsediyor. Tabii ki Mevlana ile Yunus'u kıyaslamak durumunda olan birçok insan da zuhur etti malum. Kıyaslamak doğru bir yöntem değil. Sonuçta herkesin meşrebi farklı. Yani nasıl ki tarikat yollarında farklı meşrepler varsa, gönül adamlarında farklı meşrepleri var. Zaten bunlar aynı zamanda seyrüsülük tamamlamış, postneşin olmuş insanlar aynı zamanda. Muhtemeldir ki tabii ki Yunus Emre postneşin olmadan evvel Mevlana'yı ziyaret etmiş birisi. Ve mayalamak tek bir yerden olmuyor. Seyrüsülük hem manevi hem maddi olan bir şey. Dolayısıyla da bulundukları yerde çile çıkarmamışlar sadece. Farklı mekanlara giderek de biz bunu yine Yunus'un şiirinden biliyoruz. Gezdim Urum ile Şam'ı, yukarı illeri kamu diyor. Yani Rum diyarını gezdim, Şam'ı gezdim. Yukarı illeri kamu dediği, yukarı illerin tamamı dediği, yukarı iller Azerbaycan bölgesi. Keza zaten Azerbaycan bölgesinde de bir Yunus Emre kabri olduğu, Yunus'a ithaf edilen bir kabir olduğunu biliyoruz. Tabii ki orası muhtemeldir ki Yunus'a atfedilen bir makam. Gah şehrinde Nahçıvan'a 300 kilometre mesafede olan bir bölge. Dolayısıyla sadece bir yerde durarak da mayalamamışlar. Aslında Mevlana'nın tabiriyle Allah Resulü'nden aldıkları meşaleyi başka kandilleri tutuşturmak için kullanırken fiziken de gezerek farklı meclislerde, farklı sohbet meclislerinde bulunmuşlar. Farklı insanların gönüllerini mayalamışlar veyahut da onlardan nasiplenmişler. Olaya böyle de bakabiliriz. Keza yine Sarı Saltuk'tan örnek verdiğimiz için Balkan coğrafyasına dair bir atıfta daha bulunabiliriz. Yunus Emre ve Tapduk Emre'ye atfedilen Tapduk, Emre, Yunus isimlerini barındıran Balkanlarda da birçok köy bulunduğu araştırmacıların da ortaya çıkardıkları bir gerçek.
Evet, aslında o günlerden yani o zamanlardan bugüne kadar mayalamaya da devam ediyorlar.
Tabii.
Yani bakın hala şu anda Erkam Radyo'da biz böyle Yunus Emre'yi konuşabiliyoruz, konuşuyoruz, onu anlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bu da gerçekten büyük bir şey yani.
Bence. Yusuf, şimdi bakıldığı zaman Hazret sonrası dönemlerde mesela onun şiirini yaşatacak insanlar gelmiş. İşte Ümmi Sinan bunlardan bir tanesi, Niyazi Mısri yine evet. Bunlardan bir tanesi. Yine bu döneme baktığımız zaman da böyle Yunus tadında şiir yazan bazı abilerimiz var. Hatta bazı şiirlerinin altına örnek verecek olursak.
Evet, radyo programcılarımızdan aynı zamanda Bestami Yazgan abimiz.
Evet, Bestami Yazgan abinin bir şiiri mesela Yunus Emre'yle, Gül İncitme Gönül. Yunus Emre şiiriyle anılır sürekli.
Yani o sadelik hakikaten hani Yunus Emre altına yazsanız sırıtmaz ve çoğu paylaşımda da öyle.
Ben Bestami abiye sordum. Yazıyor. Dedim ki abi hani böyle her sayfada veya cuma günü mesaj geliyor. İşte Yunus Emre yazıyorlar sonuna. Ben de hani düzeltiyorum, diyorum ki bu Bestami abinin şiiri falan. Ya düzeltme diyor ya. Öğrencinin yazdığı şiir hocasının sayılır zaten diyor.
Eyvallah. Allah bereketlendirsin.
Yunus'un gönül çocukları var bir de sizin evet. Tabirinizle. Yunus'un gönül çocuklarından da biraz bahsedelim istiyorum ama bir araya gidelim istiyorsanız. Bir o Yunus zaman... ilahisi okuyalım.
Evet, diyelim. Yunus diyelim.
Yunus diyelim.
Amir Ateş'in bestesi.
Evet.
Sadık Enes kardeşimizle birlikte seslendirelim o zaman.
Tamam. Hadi Sadık gel.
Yunus, Yunus, Yunus, Yunus. İçimde bir dertli bülbül öter Yunus, Yunus diye.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Güzel bir Yunus ilahisi söyledik. Aslında Yunus'a hitaben yazılmış. Çok güzel bir ilahi. Ve Yunus Emre Hazretleri'ni konuşmaya, anlamaya devam ediyoruz. Karabatak Dergisi yazarlarından Ali Sürmelioğlu bizlerle birlikte.
Yunus'un gönül çocukları dedik.
Evet, gönül çocukları dedik Yunus'un. Bunu konuşacağız. Tabii Ali abiyle zaman zaman başka programlar yapıyoruz.
Mehmet Akif programı yaptık.
Yaptık. Geçtiğimiz yıllarda romanıyla alakalı. Şu anda da tebrik ediyoruz. Romanın ikinci baskısı basıldı. Zaman zaman konuşuyoruz ve dinleyicilerimiz de o programları yine arşivden bulabilirler, dinleyebilirler diye hatırlatmış olalım. Erkam'da Hasbihal etiketine de bu arada sosyal medyadan görüşlerinizi, düşüncelerinizi ne yapabilirsiniz efendim?
Yazabilirler.
Yazabilirler.
Biz de mutlu oluruz.
Eyvallah. Diyelim ve Yunus'un gönül çocukları bahsine geçelim. Daha sonra da Mustafa Tatçı ile olan muhteşem, ya çok güzel gerçekten röportaj.
Röportajın hikayesini biraz dinlemek isteriz.
Evet, yani bunu dinleyeceğiz.
Nasıl buluştunuz, nasıl oldu? İnşallah bunlarla ilgili de detay verebilirseniz güzel olur.
Şimdi gönül çocukları tabiri Mustafa Tatçı Hoca'nın tabiri. Bununla alakalı hatta bir kitabı da var. Yunus'un Gönül Çocuğu Aşık Yunus isimli Hey Yayınlarından çıkma bir kitap da var. Gönül çocuğu, yani şöyle değerlendirdik Tatçı Hoca'yla hasbihal ettiğimizde. Nasıl ki bir çocuğun dünyaya gelmesi için bir anne ve bir babanın vesile olması gerekiyorsa, bir gönül çocuğunun dünyaya gelebilmesi için de bir manevi arzuyla bir mürşid-i kamilin bir araya gelmesi gerekiyor. Ve bu rahle-i tedristen bir gönül çocuğu doğabiliyor. Bazen gönül çocuğu doğrudan rahleyi tedrise birebir oturarak, şahısla birebir münasebet kurarak, olabildiği gibi manevi hallerden bildiğimiz üzere bazen farklı çağlarda yaşayan insanların bir gönül birlikteliklerinden de bir şey zuhur edebiliyor. Burada bence iki farklı Yunus'un çocukları var, gönül çocukları var. Birincisi Yunus Emre isminin içinde kaybolmuş, Yunus deryasının içine akmış farklı Yunuslar. Burada bence iki farklı noktası var bunun da. Bir tanesi, yani şair bir insan, sanatkar bir insan özgün olmak ister. Başkasının gölgesi altında kalmak istemez. Yani bir kaldırımlar şiirini yeniden yazmak istemez birisi. Çünkü bilir ki yazdığı şiir Necip Fazıl'ın şiirin arasında kaybolacaktır. Veyahut da Necip Fazıl isminde olan birisi şair olmak istemez. Gider müstahar bir isim tercih eder. Çünkü isminin Büyük Necip Fazıl Kısa Kürek'te karışacağını düşünür. Ama bu özgünlük telaşına rağmen, insanın kendisinin bilinme isteğine rağmen Yunus'un deryasında kaybolacaklarını bile bile Yunus'a benzer şiirler yazmışlar.
Ve Yunus Mahlası.
Ve Yunus Mahlası'nı kullanmışlar. Tabii ki biz biliyoruz ki Aşık Yunus'la bizim Yunus dediğimiz, Koca Yunus dediğimiz, Büyük Yunus dediğimiz, Yunus Emre'nin şiirleri arasında teoride de farklılıklar var. Aşk heyecanları aynı değil. Aşık Yunus'unki daha fazla züht üzere olan şiirler. Daha avama hitap eden, derinliği biraz daha az olan şiirler. Ama yine de burada Yunus'un ırmağının içinde kaybolacağını bile bile bu yolda yürümekten imtina etmemişler. İkincisi, Yunus'la aynı ismi, aynı mahallesi taşımamakla beraber Yunus'a nazireler yapan, Yunus'u şiirlerinde hep mesela Niyazi Mısri diyor ki Niyazi'nin dilinden Yunus dururuz dilinden. Yani Niyazi'nin dilinden gelen şey hep Yunus'tur diyor. Ümmi Sinan'a bakıyoruz. Ümmi Sinan keza Niyazi Mısri'yi doğuran, onun aslında gönül babası o. O da mesela aynı usulden. Vahip Ümmi'ye bakıyoruz. Keza aynı şekilde. Dolayısıyla da Yunus'un gönül çocuğunu bu kadar fazla doğurmasının bir sebebi de şu. Türkçe ilk Seyri Sülük kitabı da Yunus'un divanıdır bir yerde.
Hocam şeyi anlamıyorum yani. Aynı dönemde olsalar değil mi Yusuf? Belki hani böyle soru işareti oluşmaz kafamızda ama yani 100 yıl sonra bir gönül çocuğu doğurması o bambaşka bir olay.
İşte
yani.
Aslında bu kilometre taşı olmakla alakalı bir şey. Vefa ile alakalı bir şey. Yani bugün hala Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yazdıklarından istifade eden insanlar var. Keza aynı şekilde Yunus'un şiirinden de. Yunus'u çünkü sadece bir şair olarak değerlendiriliyor bugün belki bir kesim insan için ama o günün insanları için mesela Vahip Ümmi diyor ki biz Yunus'un Sebak'ın Evliya'dan okuduk. Yani Yunus'un dersini Evliya bir ders olarak görmüşler zaten. Çünkü orada Seyri Sülük'e dair ciddi manada argüman var. Ondan sonra gelen Ümmü Sinan, sonrasında onun gönül çocuğu Niyazi Mısri, Niyazi Mısri'nin divanı için tasavvufun ilmihali denir. Yani tasavvuf Seyri Sülük'ünü derli toplu baştan sona yazmış ve okuyan insanlar için hangi makamda nelerle, hangi imtihanlarla karşılaşabileceğine dair bir ufuk vermiş. O açıdan yani aradaki zaman aslında tay ediliyor. Bir tayyi mekanın farklı bir versiyonu yani vefat ettikten sonra bile tasarrufun devam etmesi bir zamanlar üstünlüğü getiriyor. Hani biz zaman meselesini insan ömürle sınırlandırılıyor. Dolayısıyla kabre girdikten sonra ömür devam etmiyor dünya için diye bakıyoruz. Ama nere hariç işte sadakayı cariye olarak işleyebilecek ilim gibi, sadakayı cariye olacak evlat gibi. Bunlar hem ilimlerinden istifade etmişler hem gönül çocuğu olarak onlara sadakayı cariye olmaya devam etmişler. Aradaki bazı kilometre taşlarını bilmiyor olabiliriz. Ama o insanlar için sadakayı cariye yine devam ediyor. Yani Niyazi Mısri'ye kadar ki bu aradaki 300 yıllık dönemde, 400 yıllık dönemde Yunus'un şiirini taşıyan insanlar yine bundan hasene sahiptiler. Ama biz ondan haberdar değiliz sadece isimlerinden.
Eyvallah abi. Yunus'u yine Yunus özetliyor aslında. Yunus öldü deyü sela verirler. Ölen beden imiş. Aşıklar ölmez. Ölmez.
Yusuf'u kaybettim kenar ilinde. diye başlayan şiir değil mi? Aşıklar ölmez.
Evet. Sen de kendine bir pay biçtin.
Yani. Evet. Yunuslar yoktan çıkar. Başlığıyla evet. Mustafa Tatçı. Röportajı Karabatak dergisinde yayınlandı.
Evet.
Böyle sayfalarca süren çok güzel, içinde böyle derya gibi kaybolduğunuz güzel bir röportaj.
Tatçı Hoca tabii şu an Türkiye'de hala hazırda hayatta olan Yunus'la alakalı ciddi emek sarf etmiş. Bunun için ürün yayınlamış. az sayıdaki dolu insandan bir tanesi. Yunus Emre sayısı yapmak vesilesiyle de kendisiyle irtibata geçtiğimiz zaman bunu canı gönülden sağ olsun kabul ettiler. Lütfettiler, uzun bir röportaj yaptık. Bu röportaj vesilesiyle birçok insana belki ulaşmamıza da vesile olacağını umut ettik. 150'den fazla eser imal etmiş. Şu anda da çok büyük bir Yunus külliyatı yine yayınlanmış bir isim Tatçı Hoca.
Şöyle röportajın girişinde kısa bir özgeçmişi var. Onu dilersen evet. Yusuf seslendir.
Tabii ki.
Dinleyenlerimiz de bilgi sahibi olsunlar.
Mustafa Tatçı Hocamız 1961 Denizli doğumlu, 1984'te Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Tatçı 1990 yılında ilk tenkitli Yunus Emre Divanı çalışmasıyla doktorasını tamamlıyor. Doktora çalışması o zaman tenkitli Yunus Emre Divanı.
Evet.
1986'dan beri Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Yunus Emre Mektebi'ne mensup zatlarla ilgili 150'yi aşkın eseri neşretti. Halen akademik çalışmalarına devam ediyor. Çeşitli dizi, film ve televizyon programlarına daha demin de söylediğiniz gibi danışmanlık yapıyor. Ve tasavvuf klasiklerini günümüz insanının anlaması için birçok da önemli etkinliğe imza atıyor. Belki de bizlere ulaştırıyor diyebiliriz. Evet. Ve aslında röportaj böyle bir tasavvuf yolculuğu gibi de ilerliyor. Hem de Yunus Emre'nin yolculuğunu anlatıyor, dervişliği anlatıyor. Tabii ki burada röportajın hepsini konuşamayabiliriz belki ama daha demin de Tuğrul'un söylediği gibi önce hikayesinden başlayalım isterseniz. Biz burada radyo programlarında mesela dergileri alıyoruz. Genelde dergilerin işte mutfaklarından falan da bahsediyoruz. Nasıl bu dosya çıktı ortaya falan gibi.
Yani sizin bir yolculuğunuz da vardı evet. Ya abi. Hani bizim gelemediğimiz o yolculuktan istiyorsanız alalım başlayalım.
Eyvallah. Şimdi
fazla mı başa gittik?
Yok canım. Yok. Big Bang'e gitmedik.
Şöyle Yunus Emre sayısı için fikir oluştuğunda Ali Ural hocama telefon açtım. Böyle bir röportaj ve dosya konusu yapmak nasıl olur diye fikirlerini istedim. Hocam da makul gördü ve bu röportajı benim yapmamı tevdi etti. Akabinde dar çerçevede bir arkadaş grubuna Yunus'u ziyarete gitmeyi, çünkü ben öncesinde Yunus'u ziyaret etmek çok istediğim bir şeydi, yıllardır istediğim bir şeydi. Yunus'la alakalı farklı makamlar ve kabir iddiaları olmakla beraber Abdülbaki Gölpınarlı hocanın üstünde ittifakı kurduğu, bugün de birçok ilim erbabının yine kabul ettiği mekan olan Mihaliççik'teki mekan,
Eskişehir
Mihaliççik'teki mekana niyet ettik ve bir abimiz, bir kardeşimizle beraber, sizler o gün dahil olamadınız ama derslerinizden dolayı, bir hafta sonu bir sabah namazının akabinde İstanbul'dan yola çıktık. Önce Nallıhan'a gittik. Nallıhan'da Tapduk Emre Hazretlerini ziyaret ettik. Makamlarında bulunduk. Çünkü önce hocaya gitmekten kasıt şudur. Bahattin Nakşibend Hazretleri diyor ki benim kabrime gelmek isteyen önce annemin kabrini ziyaret etsin. Yani dünyaya gelmesine vesile olan kişiye vefasını gösteriyor. Diğer tarafta kime vefa göstermek gerekiyor? Gönül çocuğu olduğu için Tapduk Emre'nin. O zaman Tapduk Emre'nin kabrinden başlamak gerekiyor. Yani hikayenin asıl o kazanın altına ateş nerede sürüldü? Oradan başlamak gerekiyor diye Nallıhan'dan başladık ziyarete. Arkasından Yunus'un kabrine gittik. Yunus'un kabriyle alakalı tabii değişik hatıralar var. Şu an yattığı istirahatgahı 3. mekanı. Önce 1. istirahatgahı zaten Yunanlıların işgali sırasında tarumar edilmiş. Daha sonradan da o kabirin olduğu yere hemen çok yakın bir mesafeden tren yolu geçeceği için 1940'lı yıllarda oradan kabrin taşınması mevzu bahis olmuş. Kabir oradan bir aşağı yukarı 30-40 metre daha ileriye bir yere taşınıyor. Şu anda daha sonradan 1990'lı yıllarda bir anıt kabir yapıldıktan sonra da oraya taşınıyor. Hazreti şu an 3. istirahatgahında ikamet ediyor. Burada şöyle ufak bir ayrıntı var. 40'lı yıllar biliyorsunuz iletişim imkanının olmadığı, daha kıt olduğu zamanlar. Ama ona rağmen kabir bir gece vakti açılıp Hazret taşınacak olmasına rağmen ve ilan edilmemiş olmasına rağmen binlerce insanın o kabrin başında beklediğini biliyoruz. Saatler süren bir şekilde 20-30 metre ileriye götürüldüğünü biliyoruz. kabir açıldığı zaman cesedin çürümemiş olduğunu gören çok fazla insan şahitlerin olduğunu biliyoruz. Ve sadece Eskişehir havalisinden insanların değil, Kayseri'den, Konya'dan, başka vilayetlerden de insanların gelebildiğini biliyoruz. Bu tabii ki ancak manevi şekilde izah edilebilir bir haberleşme yöntemi. Başka türlü bir açıklama olmaz bununla alakalı. Ve şu an uçmağa varmadığını inandığımız, çünkü uçmak cennete gitmek ya eski Türkçe'de, cennetin 8 köşesine, 8 makamına ithafen 8 tane direğin bir kubbeyi yükselttiği bir anıtın altında yatıyor Yunus Emre. Orayı ziyaret etmek çok kıymetliydi. Sonra döndükten sonra okumalarımızı tamamladık ve Tatçı Hoca'yla bir araya gelip bir aşağı yukarı 2 saate yakın bir zaman süren bir röportaj yaptık. Uzunca bir röportaj oldu. İnşallah okuyucularımız sıkılmazlar okurken. Ama biz bu biliyoruz ki bu röportaj sonuçta ne Ali Sürmelioğlu'nun ne de Mustafa Tatçı'nın kendisine ait bir şey değil. Sonuçta Hazreti ve tasavvuf ıslahlarına dair şeylerin konuşulduğu, coğrafyamızın gönlünü mayalayan sadece Yunus'a değil, Yunus'la çağdaş başka isimleri de konuşulduğu bir röportaj oldu. Burada şöyle bir ayrıntıya tesadüf etmek isterim. O da şu, biz menkıbeleri sadece fantastik öğelerle süslenmiş bir olay olarak değerlendiriyoruz. Modern çağın çocukları olarak. Ama menkıbeler hem barındırdığı unsurlar itibariyle sosyolojiyi ifade eder, hem de gönül dünyamızdan birçok ışıltı da parlattığı için bugüne kadar bir ufuk da verir. Şunu Yunus'la alakalı ilk bildiğimiz menkıbeden, Yunus'un bugüne yansımasına dair bir atıf yapmak istiyorum. Yunus Hacı Bektaş dergahına gittiği zaman buğdayı tercih etti.
Evet.
Nefes mi buğday mı diye sorulduğu zaman buğdayı tercih etti ve dedi ki yani aileme ne götüreceğim ben? Bir şey götürmem lazım. O aç mı kalsınlar? Aile efradını önceledi. Buğdayı alıp dönerken dank etti kafasına. Dedi ki ben koskoca dergahtan kendisine vaat edilen nefes yerine buğdayı aldım. Yanlış yaptım dedi, geri döndü. Ve artık nasibinin Tapduk dergahında olduğu söylendi. Ve o oradan Tapduk dergahına yöneldi. Burada önemli altını çizmemiz gereken şey bence tercih ettiği aile meselesi. Yunus buğdayı tercih etti ailesinden dolayı. Sonra vazgeçti, nefesi aldı. Ama aldığı nefesle 7 asır boyunca her hanede o hane halkından birisi oldu. Sezai Karakoç Çocukluğumuz şiirinde annesinin dilinde Yunus ağladığından bahseder. Yunus çağlar üstü bir adam oldu. Ali Ural hocamın şöyle bir tabiri var.
Okuyalım mı o şiiri bu arada?
Tabii okuyabiliriz.
Bir hem ara olmuş olsun.
Hı hı, tabii ki.
Bu arada devam edin abi. Ardından da şiiri okumuş olalım.
Ali Ural hocamın şöyle bir tabiri var. Bugün eğer ki bugünkü Türkçemiz varsa, bunun en çok emeği Yunus Emre'dendir. Çünkü Osmanlı döneminin Türkçesiyle baktığımız zaman Türkçe bugünkü Türkçe değil. Dolayısıyla Koca Yunus bize aslında bakir bir Türkçe de bırakıyor.
Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyoruz.
Hanginiz okuyacaksınız şiiri?
Şiiri siz seslendirin. Daha güzel olur. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyomuzda hasbihal programımız tüm güzellikleriyle devam ediyor.
Hatta şiirden sonra da senin canım kurban olsun besteni isteden seslendirelim.
Olur.
Yunus Emre Hazretleri'nin şiirin ardına hemen.
Evet, Karabatak dergisinde Yunus Emre dosya konusuydu. Karabatak dergisi yazarlarından Ali Sürmelioğlu dostumuz bizlerle birlikte çok güzel bir röportaj gerçekleştirdi Mustafa Tatçı Hoca'yla. Hem Yunus'a dair hem röportaja dair konuşmalarımız devam ediyor. Şimdi bir kısa şiir ve eser arası vereceğiz.
Evet, ondan sonra ben şeyi merak ediyorum. Emre'nin kelime anlamı, etimolojik. Burada röportajda da geçiyor.
Evet.
Belki bunun üzerine biraz konuşuruz. Tabii. Şiir ve ilahiden sonra.
Evet. Önce Ali abiden Çocukluğumuz şiiri miydi?
Evet, Karakoç. Sezai Karakoç Çocukluğumuz.
Buyurun abi.
Annemin bana öğrettiği ilk kelime Allah, şah damarımdan yakın bana, benim içimde. Annem bana gülü şöyle öğretti. Gül, onun, o sonsuz iyilik güneşinin teriydi. Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus. Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus. Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde binmiş gelirdi Ali bir kıdı ata. Ali ve at gelip kurtarırdı bizi dar ağacından, Asya'da, Afrika'da, geçmişte, gelecekte. Biz o atın tozuna kapanır ağlardık. Güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü. Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü. Ali, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman. Ali olmak bir sedef her çocukta. Babam lambanın ışığında okurdu. Kaleler kuşatırdık, bir mümin ölse ağlardık. Fetihlerde bayram yapardık. İslam bir sevinçti, kaplardı içimizi. Peygamberin günümüzde küçük sahabileri biz çocuklardık. Bedir'i, Hayber'i, Mekke'yi özlerdik. Sabaha kadar uyumazdık. Mekke'nin derin kuyulardan iniltisi gelirdi. Kediler mangalın altında uyurdu. Biz küllenmiş ekmekler yerdik razı. İnanmış adamların övüncüyle sabırla beklerdik geceleri. Şimdi hiçbirinden eser yok. Gitti o geceler, o cenk kitapları. Dağıldı kalelerin önündeki askerler. Çocukluk, güzün dökülen yapraklar gibi.
Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna, gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. sensiz. Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Yunus neyler ki cihanı sensiz. Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel kendi, güzel adı güzel kendi, güzel Muhammed Ahmet. Allahümme salli ala
Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Erkam Radyo'dan hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hasbihal programımızda bu akşam Ali Sürmelioğlu konuğumuz, Karabatak Dergisi yazarlarından Yunus Emre Hazretleri'ni konuşuyoruz. Sezai Karakoç'un, daha demin de bahsettiğimiz gibi Yunus Emre'nin mana çocuğu belki diyebileceğimiz, değil mi? İsimlerden biri olan Sezai Karakoç'un güzel bir şiiri, ardından da Canım Kurban Olsun'un
yüreğinize sağlık.
2018 versiyonu. Değil mi? Canım Kurban Olsun'un 2018 versiyonu diyebilir miyiz? Senin besten için.
Evet, 2018 yıl daha öncesinde belki 2015'inde
beslediğim bir eserdi.
2018 yılında Gönüller Nefese isimli albümümüzde yer almıştı.
Çünkü hep yani yıllarca bilinen bir bestesi,
evet,
var ya.
Segah, evet, Segah makamında Amir Bey'ine, Amir Ateş'in, Amir Ateş hocamızın bestelediği bir formu vardı. Biraz daha biz Erzurumlu olmamız hasebiyle biraz daha Uşak Hüseyin'i tınılarında bestelemiş olduk.
Ama yani bu iş biraz zor yani. Çünkü bilinen bir beste varken o şiir tekrar bestelemek zor ve Tuğrul başardı bence ve dinleyenlerin yani aklında kalan güzel bir beste oldu.
Evet. Tebrik Keza ediyorum. Senin Neyleyim Dünyayı da öyle oldu.
Estağfurullah.
İnşallah böyle sayıları artar.
İnşallah, inşallah.
Biz de gönüllere girebiliriz bu vesileyle.
Aslında şöyle, bu ikinizin de yaptığı gayret çok kıymetli. Şundan dolayı mesela Karakoç'tan da bahsettik. Karakoç, Leyla ile Mecnun'u, Sezai Karakoç yeniden kendi çağında yeniden yazmış, inşa etmiş birisi. Çağ değiştikçe temel bazı eserler yeniden bestelenmeli, yeniden belki kaleme alınmalı. İlk formlarına saygısızlık yapmak değildir bu. Bu aslında onlara yeni bir tat katmaktan da öte, onları ihya etmeye çalışmak, onları aslında güncellemek. Çünkü böylece eski lisanla, eski üslupla yakalanamamış olan okuyucu, dinleyici belki bunlarla yakalanacak. Belki onunla, şimdi biliyorsunuz herkesin kalbine aynı tınlar hitap etmeyebiliyor. Evet. Bu tınıyla belki hitap edeceksiniz. Veyahut da yeniden onu gündeme getirerek hem yeniyi hem eskiyi dinleteceksiniz. Dolayısıyla bu açıdan da yapılan iş bir yerde teberrüktür. Allah da belki bestelerinizi nüfuz ettiği alan itibariyle, iz düşme itibariyle de bereketlendirecektir Allah'ın izniyle.
İnşallah abi. Sadakayı cariye olmasını niyaz ediyoruz.
İnşallah. Tabii Yunus Emre şiirleri yani o yıllardan beri, değil mi? 7 asırdır belki besteleniyor, söyleniyor. Yani bu da büyük bir derya gerçekten.
Tabii yani Yunus yeni beste yapılamaz gibi değerlendiriyoruz ama yapılabilir. Mesela Halil Necipoğlu hocanın yaptığı bir bestesi vardı
Hak
mesela.
Hak bir gönül verdi bana.
Evet.
Ha demeden hayran olur. Böyle gidiyordu.
Bu yeni bir form.
Tabii
yani
yeni
bu da
form.
Mesela yakın zamanda bestelendi. Bir tanesi eski, yani şu anki forma göre eski bestelenmiş ve Nikriz makamında. Şu anda işte Halil Hoca'nın bestelediği Uşak makamında. İkisinde de farklı farklı lezzetler var.
Evet.
İkisi de çok lezzetli. Ama birisi işte baklava, birisi havuç dilimi falan. Hani farklı şeyler.
Eyvallah. İkisini de sevebiliyor insan.
Kesinlikle. Evet.
İnşallah daha da güzel eserler, hem şiir hem böyle beste anlamında çoğalsın diyelim. Ve Yunus Emre röportajını konuşuyorduk. Mustafa Tatçı'nın, kıymetli dinleyenlerimiz, Ali Sürmelioğlu'nun yaptığı, gerçekleştirdiği uzunca bir röportaj ve birçok konuya temas ediliyor. Burada bir de benim dikkatimi çeken konu, Mesela derviş kelimesinin işte kapa eşiği olması Farsça'da gibi böyle kelimelerin etimolojik anlamıyla alakalı da konuşmuşsunuz. Burada bir de Emre sözünün Emre kelimesinin etimolojik anlamda yoldaş manasına geldiğini ve Yunus'tan yola çıkacak olursak emreler, taptuklar için yol, yolculuk ve menzil gibi kelimeler ne ifade ediyor diye Mustafa Tatça'ya yöneltmişsiniz. Ben de size yönelteyim Ali.
Eyvallah. Rah kelimesi yol demek. Hem birliktelik, hem hal olmak mesela. Aynı halle, halleşmek.
Hasbihal.
O tabii hesapsızca bir halleşme meselesi. Burada şimdi hem kelimesi birlikteliği sağladığı için hem rah kelimesindeki h'ler zaten titrek h'dir. Onlar düşme ihtimali olan kelimeler, söylerken bile zaten telaffuza değişiyor. Hemrah, yol arkadaşı, yoldaş demek. Sadece Yunus'a ve Taptuğa atfedilen bir isim değil Emre. Biz başka emreler olduğunu biliyoruz. Bazı kitaplarda emrelerden bir emre gibi tabirler olduğunu görüyoruz. Demek ki emrelik bir tarzmış, bir tercihmiş. Dolayısıyla da Yunus Emre ve Tapduk Emre'nin özelinde bakmamak, daha geniş çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Yani Yunus, koca Yunus Tapduklarla beraber olduktan sonra Yunus Emre oldu. Doğru. Bir yol arkadaşı oldu. Çünkü seyir-i sülükte adı üstünde bir seyir hali var. Bir seyretme. Bir de devam etme. Yani bir güzergah üzerinde seyredip devam etmek. Ya biz seyir kelimesini sadece bir pencereden bakmak olarak değerlendiriyoruz ama aslında bir yolculuktan bahsediyor bize. Zaten tarikattaki tarik kelimesi de yol kelimesi manasında. Dolayısıyla da bu süreç boyunca biliyorsunuz ki tek başına yola çıkan insan çok tercih edilmez. Bir illaki yoldaş, bir önce refik sonra tarik tabiri kullanılır. Yol çünkü insanı bereketlendirir. Yol çünkü insana içinde bulunduğu kaptan çıkmayı, başka bir görüşe, başka bir iklime girmesine vesile olur. Genellikle büyük projeleri üreten insanlar ya yolda ya yolculukta. Yani yol sırasında veyahut da varlıkları zaman kalplerine farklı şeyler ilham olunur. Çünkü tebdili mekanda sadece ferahlık değil, aslında başka bir iklime girmek, o girdiğiniz başka iklimde farklı şeyleri temaşa etmek, görme imkanını Allah sizin önünüze getirir. Ve eğer ki belli bir müddet çilesini doldurmasına rağmen kişinin bazı şey perdeleri açılmazsa eskiden dervişleri yolculuğa gönderiyorlar. Bu yolculuk sırasında farklı şeyleri temaşa etsinler, seyretsinler ve bu sırada da bazı perdeler aşılsın, bazı engelleri aşabilsinler isteniyor. İşte Yunus Emre'nin emresini böyle görmek lazım. Onun için Şam'a gittiğini, onun için Kayseri'ye gittiğini, Konya'ya gittiğini, Azerbaycan'a gittiğini görüyoruz. İndik Rum'u kışladık, çok hayruşer işledik diyor. Rum'a inip kışladığını, Uşbahar geldi geri döndük elhamdülillah. Yani bir seyir hali hem göçebe toplumun kışlak yazlak meselesinden kaynaklı var. Hem de nasiplenmek için başkasının sohbetinde bulunmak için yola düşmek var. Ve yola düşerken şu zaman döneceksin, şu güzergahı kullanacaksın da değil, ilahi bir ilhamla yolculuğa gönderilme meselesi var. Dolayısıyla da kimle yoldaş oluyorsunuz? Aslında bu insanlar için tek başına yolculuk yapmak bile tek başına yolculuk değil. Çünkü biz biliyoruz ki murakabede insan her an Allah'la beraber olduğunu hissederek yolculuk yapar. Dolayısıyla Allah'ın gözetimi altında yolculuk yapan da aslında tek olmuş olmuyor. Ama onun haricinde bir yoldaş bularak da yolculuk yapıyorlar. Bu açıdan da Emre hepimize yoldaş. Bir Yunus Emre hepimize yoldaş bir taraftan. Yani asırlar üstü bir yol arkadaşlığı var. Öyle de değerlendirebiliriz. Ben yıllar evvel gönül olarak çok böyle sıkıntı yaşadığım bir zaman diliminde hocam Ali Ural'a, hocam ne okuyayım, ne tavsiye edersiniz dediğim zaman bana Yunus Emre okumamı tavsiye etmişti. Ben bugün bakıyorum hala daha gönlüm bunaldığı zaman okuduğum kişiler Yunus Emre, Aşık Yunus. Biz anmadık belki bu konuşmanın arasında ama Eşrefoğlu Rumi, o da yine Yunus okulundan bir talebedir. Eşrefoğlu, Niyazi Mısri, Ümmi Sinan. Mesela Ümmi Sinan'ın seyrimde bir şehre vardım. Aslında bu yol arkadaşından bahsediliyor. Bir seyir halinden.
Evet, aslında bizde böyle yol öğretir.
Tabii.
İşte yeter ki yola çık işte gibi ifadeler günümüzde de çok var.
Ya kervan yolda düzülmez. Onu bir kere geçelim evet. Ama çünkü insan azını tamamlayacak ve yola öyle çıkacak. Bir plan göstergesinde çıkacak. Ama diğer taraftan dediğin doğru. Evet, yol insanı terbiye eder çünkü.
Arka planında yani bu çok köklü bir gelenek var aslında burada yani. Baktığımız zaman ben de burada röportajda okumuştum ama dikkatimi çekmişti gerçekten. Bu anlamda gerçekten şu anda belki bir senedir yola çıkmayan insanlar olarak biraz burayı yine pandemiye getirdim gerçi. Her şeyi de pandemiye bağlamak lazım ama gerçekten bizi yol ne kadar rahatlatıyormuş, ferahlatıyormuş, işte ilham getiriyormuş. Bunu da bu süreçte biraz kavramış olduk belki de.
Evet, aynen.
Diyelim ve yavaş yavaş sonuna doğru geldik programımızın. Yunus Emre Hazretleri'ni konuştuk. Tabii çok değerli yazılar da var evet. Burada derginin içinde. Mesela Ali Ural'ın ben sordum Sarı Çiçeğe ilahisini. Tek tek böyle dize dize anlatmış, böyle açıklamış. Çok beğendim.
Çok bilinen yanlışlardan bir tanesi. Evet. Yunus Emre'nin değil, Aşık Yunus'un şiiri Aşık Yunus'un, esasında. Evet. Ama şöyle bir şey de var. Hangi Yunus'a ait olduğu önemli değil. Hepsi bizim Yunus'umuz çünkü. Ama özellikle o yazıyı ben de çok tavsiye ediyorum. Dinleyicilerimizden edinmelerini ve özellikle Ali Hocam'ın bu röportaj kadar kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. Sarı Çiçek eğilimini anlatmasını.
Biz çünkü sordum Sarı Çiçek'e biraz daha böyle hani sordum Sarı Çiçek'e gibi hani böyle artık çok halk diline girdiği için biraz çocuk ilahisi gibi veya işte dinleyip geçiyoruz. Çok kulağımıza alışmış. Tam böyle o sözlerin hikmetini düşünmeden belki dinleyip geçiyoruz. Bu anlamda da bir güzel bir yazı olmuş bence.
Sordum Sarı Çiçek'e isimli eseri de tekrardan bestelemiştim ben.
Öyle mi?
Evet. Envar albümüne vermiştik.
Evet, evet.
Fatih abiyle Özcan abinin albümüydü. Onu tekrar böyle modernize ederek yeniden bestelemeye gayret etmiştik.
Eyvallah.
Yani esasında bir taraftan çocuk ilahisi olarak bakmak çok kıymetli. Yakın zamanda da ikinize de farklı meclislerde konuştuğumuz bir şey. Çocuğa ithafen bir şey yapıldığında aslında o çok daha uzun soluklu oluyor. Çünkü onu çocukken de farklı bir anlamla düşünüyorsunuz. Büyüdüğünüz zaman kendi çocuğunuza dinletirken bu sefer başka açılarını yakalayıp yeniden onu anlamlandırarak dinliyorsunuz. Bu da çok kıymetli bir noktayı daha bize gösteriyor ki Yunus veyahut da Yunuslar sadece yetişkin, eril, olgun insanlara değil, çocuklara da hitap edebilmişler. Dolayısıyla da bir ormanlık alana çıktığımız zaman ben kızımla beraber dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni söylüyoruz. Çünkü o dağı taşı Allah yarattı, onu konuşuyoruz. Dolayısıyla arabaya bindiğimiz zaman da onu dinliyoruz. Dolayısıyla ikisini birbirini bir anlam kümesi içinde iz düşümlerini yakalamaya çalışıyoruz. Aynı şeyi biz evdeki bakmaya çalıştığımız çiçeklerle konuşmaya çalışıyoruz. Onun için şiirde sordum Sarı Çiçeğe annen baban var mıdır dediği zaman işte o ona başka bir gözle bakmaya başlıyor. Diyor ki baba işte bak Allah bir çiçeğin yavrusunu yaratmış diyor. Yeni bir çiçek zuhur etmeye evet. başladığı zaman.
Salih Meryem diyor.
Evet Salih Meryem. Değişik fikirleri var. Kime çektiyse artık.
Allah yeni çiçek yaratmış.
Evet Allah yeni çiçek yaratmış diye. Sağ olsun.
Evet yani en temel şey aslında en basit haliyle anlatmış oluyor. En açık sade anlamıyla diyelim ve
Allah gönlümüzden yeni Yunusların çıkmasına nasip eylesin.
Amin.
Bu topraklarda hep bakıyoruz, geleceğe bakıp kederleniyoruz. Belki 7 asır önce Moğol istilasından sonra, çünkü çıktıkları dönem, bu Şampiyonlar Ligi'nin zuhur ettiği dönem Moğol istilasından sonra manen, madden, iktisaden, siyaseten çökmüş bir coğrafyanın içindeyken bu insanlar zuhur ettiler. Hacı Bektaşlar, Mevlana'lar, Yunuslar. Belki onlar geleceğe bakınca, hani şarkıda var ya, ağlarım baktıkça istikbalime diyor. Belki geleceklerine bakınca çok kederlendiler. Ama içlerinden çıkan Yunus gibi insanlar nesilleri yoğurdular. Biz de içimizden yeni Yunuslar çıkarabilirim inşallah sinemizden. Hepimizin evladı var, toplumun nesilleri var. Ve 7 asır, 10 asır yeniden bu gönülleri mayalayacak nesiller olurlar inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Teşekkür ederiz. Bu kıymetli hem Karapatak Dergisi'ne katkınız için, bu güzel röportajı yaptığınız için hem de programımıza konuk olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim. Sizinle buraya gelmek, beraber olmak, hasbihal etmek büyük keyif. Buradan hiç yüz yüze gelmediğimiz insanların evlerine, dükkanlarına, arabalarına konuk olmak, onların gönüllerine ulaşmak da bir yerde çok kıymetli bir şey. Onları da dinledikleri için teşekkür ederiz.
Eyvallah. Değil mi? Tüm Türkiye'den hatta dünyanın her tarafından ulaşabilecekleri bir imkanımız var şu anda. Biz de bu vesileyle herkesi selamlamış olalım.
Eyvallah.
Bizi nereden dinliyor iseler. Kıymetli gönül dostları, Erkam Radyo'da Hasbihal programımız sona erdi. Ali Sürmelioğlu dostumuz, abimiz bizlerle birlikteydi ve Yunus'u konuştuk. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.